Ayrım 53.
Sayfa 150. Din sosyolojisi açısından İslam. Sosyolojinin klasikleri diyebileceğimiz Marx, Weber ve Durkheim'in dini ele alış tarzları ya Marx ve Weber'de olduğu gibi kurumlar sosyolojisinin nesnel süreçleri çalışan edasına ya da Durkheim'de olduğu gibi antropolojik geleneğin sürdürülmesine işaret eder. Durkheim için çalışma nesnesi dinsel yaşantı biçimlerinin kendisidir ve baktığı her olguda gördüğü insanın toplumsallığını Durkheim din olgusunda da görür. Yani ona göre dinin toplumsal formları sosyolojik açıklamaya değer bir çalışma konusudur. Öyle ki Durkheim dinsel ritüelde kutsananın toplumsal yaşamın kendisi olduğunu hükmetmiştir. Özetlersek Marx için çalışma konusu dinin sınıflar arası ilişkilerdeki ideolojik işlevidir. Weber için çalışma nesnesi teodisedir. Teodise, kötülüğün karşısında iyiliğin haklılaştırılması ve onanması diye çevrilebilir. Berger'de Weber'in Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi adlı çalışmasında ayırt ettiği dört temel tip rasyonel teodiseye işaret etmiştir. Bunlar, bu dünyada telafi sözü, bir öte de telafi sözü, dualizm ve karma doktrinidir. Her durumda iyilik ve kötülük yaşamın bir parçasıdır. İslam'ın yaptığınız iyilik de kötülük de kendinizedir İlkesi karma doktrinin iyi bir şey yapman hem evren hem kendin için iyi bir şeydir İlkesine benzer. Ancak İslam hem bu dünyada hem de bir ötede telafi sözü verir. İyilik ve kötülüğü kabul ile dualizm de taşır. Bu yüzden Yahudi mistisizmi ile Grek felsefesinin, özellikle stoacılığın bir uzlaşısını temsil eden Hristiyanlığa kıyasla İslam'ın yoğun beden ibadetleri içermesi de düşünülürse, eskiye yani Yahudilikte temsil bulan Doğu dinlerine bir dönüşü temsil ettiği görülür. Bu makro kuramcıların dışında dini kendinden başka bir şeye indirgemeyen ve dini din olarak çalışan, onun iç mantığını keşfetmeyi hedefleyen fenomenolojik yaklaşımı, örneğin Eliade'nin Kutsal ve Din Dışı adlı eserinde sergilediği yaklaşımı ya da dini psişik süreçlerle bağlantılı çalışan psikolojik yaklaşımı, Jung, Freud, Fromm sayabiliriz. Kitap, bu düşünürlerden Fromm, Freud'u takip ederek baba ve tanrı otoritesine duyulan gereksinimin nitel benzerliği üzerinde durmuş. Dünya dinlerini otoriter ve hümaniter dinler olarak kategorize etmiştir. Bakınız Fromm, Psikanaliz ve Din. Din, din kuramları dışında da anlaşılıp kategorize edilebilir. Nitekim Heller'in günlük yaşam kuramına göre din, bilim ve sanat gibi gündelik olmayan alana tabidir ve bununla birlikte gündelik olanı belirler. Bu kuram üç alan tanımlar. 1. Dili, örf ve adetleri, nesneleri kullanmayı ve kendi yararına dönüştürmeyi öğrendiğimiz ve İçinde yaşadığımız günlük yaşam alanı, 2. gündelik olmayan düşünce alanı, 3. bu iki alanın kendisine yabancılaşmasından oluşmuş sosyoekonomik politik kurumlar alanı. İkinci alandan birinci alanı organize etmemize yarayacak tekil anlamı süzeriz. Ancak birinci alan bu anlamın süzülmesinde bir filtre görevi görür. Eğer bu alanı düzenleyecek anlam din ise yaşantımızı belirleyen temel dinsel olur. Dinin günlük yaşamda iki işlevi vardır. 1. İnananların zihninde ideal bir ideal topluluk imgesi oluşturur. 2. Kolektif temsiller olarak işlev görür. Heller'e göre ancak bu üç alan dengede olduğu ve birbirinin alanına doğru kanserli bir biçimde büyümediği, diğer alanları işgal etmediği sürece insanlık durumunun hassas dengesi korunur. Bunun mümkün olabilmesi içinse günlük yaşam pratiklerinden evrilmiş dinsel yaşantının kurumsallaşmış ve kendini kurumlar alanına yerleştirebilmiş olması gerekir. Kurumsallaşma, uzmanlaşmış birey gerektirir. Bu yüzden din kurumunun devlet kurumuyla olsun, toplumun diğer unsurlarıyla olsun gerçekleştirdiği mutabakatın niteliği öncelikle kendi uzmanlaşma düzeyine, sonra bu uzmanlaşmanın sağladığı iktidara ve bu iktidarın diğer toplumsal ilişkiler ağındaki konum alışlarına bağlıdır. İslam dini ortaya çıkış niteliği bakımından protestan bir harekettir. Tanrı-kul ilişkisi arasında bir ruhban sınıf önermediği gibi din adamlığı gönüllülük esasına dayanır ve her cemaat dini en iyi bilen diye gördüğü birini kendisine imam kabul eder. Bu durumun sonucu olarak kimse kimseyi aforoz edemez. Ama cemaatlerin dini liderlerinin bağlı olduğu bir kurumda oluşmaz. Halbuki kurumsallaşma olmadan günlük yaşam alanından farklılaşma da olmaz. Bu niteliklerle İslam dini Türkiye örneğinde devletten ayrı kurumsallaşmış bir din adamları sınıfına sahip değildir. Ne Osmanlı ne de Cumhuriyet döneminde. Bu yüzden de Hristiyan dünyanın Avrupa'da olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun sahip olduğu din-devlet ayrılma modelleri hem İslam dininin özgünlüğü yüzünden hem de Türkiye'nin üniter ulus devlet oluşu yüzünden bizim için model olamazlar. Bu devletler içinde Türkiye'deki modelin en fazla benzediği ülke İslam-Hristiyanlık farkı dışında Fransa'dır. Sıra sizde. 2. Yaşadığınız yerde bir din görevlisi ile imam ya da müezzin sohbet ederek çalışma koşulları hakkında fikir ediniz. Kamu çalışanı olma konusundaki fikirlerini öğreniniz.